Efendim hayırlı akşamlar. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Eylül 2018 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Gençlerle 12 Soru 12 Cevap başlıklı İstikameti Muhafaza alt başlığıyla yayınlanan yazıyı paylaşacağız. Cenab-ı Hak soruyor, insanlar imtihandan geçirilmeden yalnızca iman ettik demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar? Ankebut 2. İslami terbiye almış, dini hassasiyetlerle büyümüş, şuurlu bir genç eğitimini tamamladıktan sonra hayata atılıyor ve iş hayatında, aile hayatında, sosyal hayatında zaman zaman aşınmalar olabiliyor. İslami hayattan tavizler başlayabiliyor. İşte tam da burada istikameti muhafaza edebilmek, İslami ölçü ve hassasiyetleri koruyabilmek nasıl mümkün olacak? Bu aşınmalardan korunmak için gençlerimize neler tavsiye edersiniz? Birincisi, İstikameti korumanın ilk çaresi salih ve sadık müminlerle, hanımlar da saliha ve sadıka müminlerle beraber olacaklar. Cenab-ı Hak, ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun buyuruyor. Salih ve sadıklarla kalbi beraberlik, onlardan inikas alabilmek, yani hal transferi neticesinde kişi salih ve sadıklardan olur. Şeyh Sadi diyor ki, Ashab-ı Kehf'in köpeği Kıtmir, sadıklarla beraber olduğu için büyük bir şeref kazandı. Namı Kur'an-ı Kerim'e geçti. Hazreti Nuh ve Hazreti Lut'un hanımlarıysa fasıklarla gönül birliği içinde olduklarından cehenneme duçar oldular. Dolayısıyla muhit, çevre, komşu, arkadaş hususu çok mühim. Bir atom parçalanıp proton, nötron, elektron bir enerji haline geldiği zaman bir takım ışınlar yayılmaya başlıyor. Bunun müsbeti var, menfisi var. Bizim göremediğimiz birçok ışın var. Alfa, beta, gamma, mor ötesi vesaire. Bunları hiç görmüyoruz ama bunların hepsinin bir tesiri var. Bunlardan daha tesirli olansa kalpten çıkan bir takım ışınlar. Bunun faydalısına feyiz diyoruz, ruhaniyet diyoruz. Zararlısına ise gaflet diyoruz, kasvet diyoruz. Onun için Cenab-ı Hak sadıklarla beraber olun buyuruyor. Zalimler topluluğuyla oturma buyuruyor. Hatta hallerdeki bu sirayet özelliği mekanlara bile tesir etmektedir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Semud kavminin helak edildiği Hicr bölgesinde konaklamışlardı. Ashab oradaki kuyulardan ihtiyaçları için su almış ve bu sudan hamur yoğurmuşlardı. Allah Resulü onlara aldıkları suyu dökmelerini, yaptıkları hamurları da develere yedirmelerini ve ancak Salih aleyhisselamın devesinin gelip su içtiği diğer kuyudan su almalarını emretti. Aradan binlerce yıl geçmesine rağmen ilahi kahrın tecelli mekanı olması dolayısıyla bugün bile oralarda geçenler o sulardan abdest almazlar. Demek ki kafir, fasık ve gafiller kadar kahrı ilahiyi celbeden haram ve masiyetlerin işlendiği mekanlardan da uzak durmak icap eder. İkincisi, ibadetlerimize dikkat edebilmek, bilhassa namazı huşu içinde ve cemaatle kılmaya itina göstermek. Zira Cenab-ı Hak teminat veriyor. Eğer namazı bedeninle kıldığın gibi kalben de kılabilirsen, o namazın seni fahşadan ve münkerden, yani dinin ve aklın hoş görmediği günahlardan, çirkin hallerden ve yanlışlara sürüklenmekten koruyacağını bildiriyor. Onun için camiye komşu olabilmenin gayreti içinde bulunabilmek, cemaate müdavim olmak gerekir. Nitekim ecdadımız Osmanlı ince ruhlu bir toplumdu. merkezi yerlerde külliyeler inşa ettiler. Mahalle aralarındaysa ufak ufak oda kadar mescitler yaptırdılar ki, elektriğin olmadığı o zamanlarda dahi sabah, akşam ve yatsı namazlarına cemaat kolayca devam edebilsin. Cemaatle namazın feyiz ve ruhaniyetinden hiçbir vakit mahrum kalmasın. İsterseniz gençler bir deneyin. Bir yere gideceksiniz, işiniz var fakat ezan okunuyor. İnin otobüsten, kılın namazı cemaatle, sonra yola devam edin. Bakın işiniz çok daha rahat gidecek. Üçüncüsü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin esas hayat, ahiret hayatıdır talimatını unutmamak. Bir muvaffakiyet olduğu zaman bunu hatırlayıp şımarmamak, taşmamak, zor zamanlarda da yese kapılmamak, bunun için dünyanın geçici olduğunu, esas ve ebedi hayatın ahiret olduğunu daima göz önünde tutacağız. Dünyadaki rahatlığın da, zorluğun da ilahi imtihan olduğunu unutmayacağız. Süleyman aleyhisselam muazzam bir varlık ve saltanat sahibi kılınmıştı. Fakat kalbini dünya nimetlerinin kasası olmaktan korumuştu. Nimetlerin asıl sahibi olan Allah'a daima şükür halinde bulunmuştu. Bu güzel hali sebebiyle de Cenab-ı Hakk'ın ne güzel kul iltifatına mazhar olmuştu. Öte yandan yokluk, hastalık ve binbir çilelerle imtihan edilen Eyyub aleyhisselam da bu imtihanı kendisine takdir edenin Allah Teala olduğu idraki içinde daima haline rıza göstermiş, hiçbir zaman şikayet etmemiştir. Eyyub aleyhisselam da bu rıza ve teslimiyetiyle Rabbimizin ne güzel kul iltifatına mazhar olmuştur. Dolayısıyla müminler olarak hangi şartlarda imtihan edildiğimize değil, o imtihanlarda Cenab-ı Hakk'ın rızasını ne kadar kazanabildiğimize bakmalıyız. Mevlana Hazretleri ne güzel buyurur. Senin iç dünyan bir misafirhane gibidir. Sevinçler de, kederler de gelip geçicidir. Ne sevinçlere aldan, ne de gamları dert edin. Gamlar sevincine mani olursa üzülme. Çünkü gamlar sabredersen senin için sevinç ve neşe hazırlamaktadır. Bu dünya bir imtihan alemi. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak, İnsanlar imtihandan geçirilmeden yalnızca iman ettik demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar? Buyuruyor. Varlıkta da yoklukta da Cenab-ı Hakk'ın rahmetine sığınacağız. Esas hayat olan ahireti biz de hayatımızın esası kılacağız. Ölüm, fanilik, son nefes, kabir, kıyamet, diriliş, hesap, mizan, sırat, velhasıl ahiretin bizi bekleyen en büyük istikbal gerçeği olduğunu asla unutmayacağız. Ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak buyuruyor. Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Kıyamet gününe yemin ederim. Kusurlarından dolayı kendini kınayan nefse de yemin ederim ki, diriltilip hesaba çekileceksiniz. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zannediyor? Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür. Sonra o gün dünyadayken yararlandığınız nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz. Nasıl bugün bir telefona, ufacık bir makineye bir ismi yazıyorsun, tak diye çıkıyor karşına kaydedilen bilgiler, bunun gibi kiramen katibin melekleri de her halimizi kaydediyor. Bu kayıtlar hesap günü açılacak olan uhrevi dosyalarımıza gönderiliyor. O gün kitabını oku. Bugün sana hesap sorucu olarak nefsin kafidir denilecek. Gözler konuşacak. Bu gözler neler gördü? Allah sana bu gözü niye verdi? Sen neler seyrettin? Allah sana niye kulak verdi? Sen hangi sadaları dinledin? Dilin konuşacak. Neler söyledin? Ne kadar hayır, ne kadar şer konuştun? Velhasıl o gün zor bir gün. Yani o güne bu dünyada hazırlanacağız. Onun için ibadetlerimize, taatlerimize dikkat edeceğiz. Ölümü ve ahireti sık sık tefekkür edeceğiz. Zihnimiz ve kalbimiz bu tefekkür derinliği içinde olursa, zamanın şerlerinden kendimizi korumamız kolaylaşır. Dördüncüsü, takva sahibi olacağız. Cenab-ı Hak ne emretti? Allah Resulü nasıl tatbik etti? Sahabi nasıl yaşadı? Bizler de 1400 sene sonra ashab-ı kiramın devamı olmanın gayreti içinde olacağız. Takva nedir? Takva, Allah sevgisi ve korkusuyla haramlardan, kerahatlerden titizlikle sakınmaktır. Hazreti Ömer bir gün Ubeyd bin Kâb'a takvanın ne olduğunu sorar. Ubeyd ona, "Sen hiç dikenli bir yolda yürüdün mü ey Ömer?" der. Hazreti Ömer, "Evet yürüdüm." karşılığını verince bu sefer, "Peki ne yaptın?" diye sorar. Hazreti Ömer, "Elbisemi topladım ve dikenlerin bana zarar vermemesi için bütün dikkatimi sarf ettim." cevabını verir. Bunun üzerine Ubey bin Kâb, "İşte takva budur." der. Yani günah ve haram dikenlerine takılmaktan titizlikle sakınmak. Bugün insanlık televizyon, internet, reklamlar, modalar, global kültür istilası karşısında adeta selde sürüklenen kütükler misali haram ve günahların girdabına kapılmaktadır. Bu uydum kalabalığa gafletinden korunmanın yolu Allah'ın rıza ve muhabbetini kaybetme korkusuyla yani takva duygusuyla dolu bir gönle sahip olmaktır. Takvayla kalben seviye kat etmektir. Takvanın en güzel tezahürü küfür, nifak ve şirkten tıpkı ateşe düşmekten kaçar gibi kaçmak, Cenab-ı Hakk'ın emirlerini hakkıyla edaya koşmaktır. İlahi bir imtihan mekanı olan bu dünyada adeta mayınlı bir arazide yürüyormuşçasına hayatımızın her safhasında adımlarımıza dikkat etmektir. Bunun için Müslümanlığın belli zamanlara has bir merasim değil, her nefesimizi tanzim eden ömürlük bir takva hayatı olduğunu hatırımızdan çıkarmayacağız ki istikametimizi muhafaza edebilelim. Ayrıca ihlas ve istikametimizi muhafaza buyurması için de Cenab-ı Hakk'a daima iltica halinde yaşayacağız. Değerli dinleyenlerimiz, ilk olarak muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin gençlerle 12 soru, 12 cevap, istikameti muhafaza başlıklı yazıyı paylaştık ve bir başka yazıyla Sesli Dergi'ye devam edeceğiz. Şimdi de Adem Ergül'ün kaleme aldığı Problem Çözmede İlahi Yardıma Yöneliş başlıklı yazıyı sunuyoruz. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara Suresi 153. Hayat yolculuğu problemsiz bir seyr-i sefer değildir. Kimi zaman kolay, kimi zaman da zor meselelerle karşılaşırız. Problemleri çözdükçe neşemiz ve özgüvenimiz artarken, çözümü uzun süren ya da kilitlenen konular söz konusu olunca da ya ümitsizlik girdabına doğru sürükleniriz ya da üstesinden gelmek için çalmadığımız kapı, başvurmadığımız kimse kalmaz. Meselelerimizi çözmede yegane yol bu mudur? Allah ve Resulü'nün bu gibi durumlarda nasıl davranmamız gerektiğine dair bizlere bir yol göstericiliği ve örnekliği var mıdır? Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah kendisine kalben yöneleni hidayet eder. Ra'd Suresi 27. Allah'ın bir kuluna hidayet etmesi demek, ona hakikati göstermesi, onu elde edecek yolu tanıtması ve hatta o hakikate iletmesi anlamına gelir. Çoğu zaman problemlerin çözümünde ne yapmamız gerektiğine dair kafa karışıklığına maruz kalırız. Ne yapılacağı hakkında yeterli aydınlığa kavuşsak bile nasıl yapılacağı hususunda tereddütler yaşarız. Nasıl yapacağımızın bilgisine erişsek bu defa da sonuca ulaştıracak imkan, iktidar ve emniyetten yana korkular, endişeler ve ümitsizlikler bizi mecalsiz bırakabilir. İşte bütün bu safhalarda ilahi hidayete, tevfike ihtiyaç hissederiz. Aklımız, irademiz, bilgimiz, tecrübemiz, istişarelerimiz ve dayanışmalarımız gibi daha Rabbimizin lütfettiği nice imkanlarımızı elbette seferber edeceğiz. Zira bu alem sebepler alemidir. Fakat sebeplerin eksiksiz yerine getirilmesi söz konusu olsa bile sonucu yaratmak Allah'ın izni ve iradesiyle gerçekleşebilecektir. Hem problemin çözümünde kısa yol varken gereğinden fazla emek ve vakit harcamakta söz konusu olabilmektedir. İşlerin kolaylaştırılması ya da zorlaştırılması diye de bir vakayla her zaman karşılaşmak mümkündür. İşte bu ve buna benzer daha nice hususlar vardır ki bütün bunlar kul olarak zaafımızı, acziyetimizi, yetersizliğimizi gösterir. Büyük müfessirimiz Elmalılı'nın da ifade ettiği gibi Hak Teâlâ'nın nimetlerinin bizlere ihsan edilmesinin sırrı çoğu zaman öyle maddi ve manevi sebeplerin bir arada bulunmasında saklıdır. Sebebi manevi olan dua, sebebi maddinin ilhamına vesile olduğu gibi güzel maddi sebeplerde manevi sebep olan dualara kapı aralamaktadır. Binaenaleyh sebeplerin olmaması kişiyi ümitsizliğe sevk etmemesi gerektiği gibi, sebeplerin hepsinin bir arada bulunması da Allah'ı unutturacak bir güvene götürmemelidir. Ne dua bırakılmalı ne de sebeplere tevessül terk edilmelidir. Allah Teala'ya hulusi kalple duayı hiçbir zaman elden bırakmamalı ve aynı zamanda duanın en büyük meyvesinin ruhi ve kalbi açılımlar olduğunu bilmeli ve ilahi ilhamlardan istifade ederek en umulmaz sebepleri dahi tatbik eylemelidir. Düşünülürse teknolojik gelişmelerde bile en büyük keşifler kalbi insaniye şimşek gibi çarpan bir telkini hakkın eseridir. Son devrin büyük alim ve davetçilerinden Ebu Hasan en-Nedvi, İbn-i Teymiye'den şöyle bir söz nakleder. Ne zaman bir meselede tıkanıp kalsam veya bir konuda zorluklarla karşılaşsam, hemen bin kere veya ondan biraz daha fazla yahut biraz daha az istiğfar ederim. Nihayet içim açılır, zihnim durulur, zorluklar Allah'ın izni ve yardımıyla çözülür gider. Bu yönüyle bakıldığı zaman iman en büyük bir imkandır. Zira o zayıf ve biçare bir varlığı her şeye gücü yeten yüce bir varlığa bağlayan manevi bir enerji hattıdır. Her şeye kadir olan Yüce Mevla'nın eşsiz yardımını talep ederek yola çıkan kimse, elbette büyük bir ümit ve özgüven içinde yoluna devam edecektir. Zira bir müminin başarısızlığa, acizliğe ve çaresizliğe düşüp ümitsizlik girdabına kapılması ya gafletinin ya da iman zafiyetinin bir sonucudur. İbni Ataullah el-İskenderi Kuddise Sirru işte bu hakikate dikkat çekerek der ki, Rabbi ile yola çıkan kimse yolda kalmaz, işi aksamaz. Nefsiyle yola çıkanınsa işi zor ve yolu sarp olur. Nihayette başarılı olmanın alameti başlangıçta Allah'a yönelmektir. İnsan unutkan bir varlıktır. Zaman zaman ilahi iradeyi ve tasarrufu göz ardı ederek kendi güç ve kudretine güvenip yola çıkar. Bu gibi durumlarda mümin bir kul çoğu zaman zorluklarla ve imkansızlıklarla karşı karşıya kalır ve o zaman Yüce Mevla'ya yalvarmaya başlar. Aynı durum inkarcı için söz konusu olmayabilir. Zira Allah Teala'nın tüm varlık üzerindeki tasarruf ve gücüne inanan bir kimseyle böyle bir inanca sahip olmayan bir inkarcının karşılaşacağı tecelliler farklı farklıdır. Mümin bir kimse bu gerçeğin farkında olarak Allah'tan yardım dilemeden bir işe yönelecek olsa, ilahi bir ikaz olarak o iş kendisine zorlaştırılırken, aynı durum inkarcı birisi için aynı şekilde tecelli etmeyebilir. Bu hal, dünyada gerçekleşen ilahi imtihanın ince bir sırrıdır denilebilir. Marifetullah yani Allah'ı tanıma şuuru geliştikçe, dikkat edilmesi gereken edeplerde aynı ölçüde gelişip derinleşmesi gerekir. Yüce Rabbimizin yardım ve inayet kapısı, işin başında, devamında ve sonucunda her zaman yönelinmesi gereken ulvi bir kapıdır. Cenab-ı Hakk'ın kulunun elinden tutup onu başarıya eriştirmesi, dini literatürümüzde tevfik ya da hidayet-i musile olarak adlandırılır. Bu sebepledir ki, Selefi Salihinin birbirlerine olan duaları çoğu zaman Allah sana tevfikini refik etsin şeklinde olmuştur. Rabbimizden yardım nasıl istenecektir? Bunun yolunu O bize göstermektedir. Ey iman edenler! Sabır ve namazla, duayla Allah'tan yardım isteyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Netice olarak diyebiliriz ki, her bir işe besmele ile başlamak suretiyle Allah'ın yardımı talep edilmeli, güç ve kudreti verecek olanın O olduğu inancı gönülde daim olmalı, zorlukları kolaylaştırıvermesini niyaz etmeli ve Rabbimizin gönlümüze indirdiği ilham ve duyguların kıymeti iyi bilinmelidir. Sonuç ne olursa olsun, hakkımızda hayırlı olanın O olduğu hüsnü zannına da sahip olmalı ve nihayet elhamdülillah diyerek Hakk'ın ihsanına teşekkür duygularımızı ifade edebilmelidir. Değerli dinleyenlerimiz, Sesi Dergi'de bu akşam son olarak Adem Ergül'ün kaleme aldığı Problem Çözmede İlahi Yardıma Yöneliş başlıklı yazıyı paylaştık ve böylelikle bu akşamlıkta biz ayrılan süreyi noktalamış oluyoruz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Eylül 2018 sayısından yazılar paylaşmaya çalıştık. Yeni bir programda yeni yazılarla tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hayırlı geceler efendim, hoşça kalın.